Ayrım 17. 2. Can Manay ve Bilge. Benim yanımda çalışıyor olmanın sana kolaylıklar sağlaması normal. Ama özel işlerini kolaylaştırmak için benim adımı kullanman kabul edilemez. Nedeni ne olursa olsun kabul edilemez. Diyerek söylediği her kelimenin Bilge tarafından dikkatle dinlendiğine emin, sakince konuşmuştu Can Manay. Bilge'nin söyleyecek tek kelimesi yoktu. Murat'ın artık ziyaretçilere kapatılan odasına gelebilmek için hastanede görevli polislere kendisinin Can Manay tarafından gönderildiğini, Murat'ın Can Manay'ın öğrencisi olduğu için durumunu öğrenmek istediğini söylemişti. Bu konunun nasıl olur da Can Manay'a bu hızla geldiğini bilmiyordu. Ama artık önemi de yoktu. Yapmaması gereken bir şeyi yapmıştı. Kafasını evet anlamında salladı. İşi bırakmak için hazırlıklarını hemen başlatacağını belirtmek için ağzını açtı. Ama Can Manay konuşmasına izin vermedi. Tek kelime duymak istemiyorum. Şimdi çık ve bu akşamki konuşma üzerine yaptığım değişiklikleri düzelt dedi. Ve konuşmayı karaladığı kağıdı Bilge'ye uzattı. Bilge çok şaşırmıştı. Kovulmadığına inanamıyordu. Ama sorgulamak da istemiyordu. Kağıdı alıp odadan çıkarken Can Manay'ın konuşması durdurdu onu. Can Manay'ın yanında çalışıyorsun. Ona göre giyin. Bu akşam Zeynep'in gönderdiği elbiseyi giy dedi. Öndeki dosyaya döndü ve mırıltıyla ekledi. Saçını da bu kadar sıkı toplama. Telefonu çaldı. Telefonun ekranında gördüğü isim önemli olmalıydı. Çünkü hemen açtı. Hiç konuşmadan dinledi. Cep telefonu kapandığında telefon birkaç saniye daha canının kulağında kaldı. Beyni telefonu indirebileceğine karar verdiğinde gözlerini hücum eden öfke kontrol dışıydı. Kalbindeki acıyı hafifletmek için derin bir nefes aldı. Göğüs kafesi sıkıştı. Sanki aldığı nefes ciğerlerine gitmiyor, kalbini parçalayan bir basınç oluşturuyordu. Hiç nefes vermeden bir nefes daha çekti içine. Bir kabustan uyanır gibi ilk defa kırptı gözlerini. Kapının yanında bekleyen Bilge'ye baktı. Sadece baktı ve Bilge hemen dışarı çıkması gerektiğini anladı. Bilge'nin çıkışıyla birlikte içindeki öfkenin ateşiyle yanan gözlerinden yaş süzülürken çıldırdı Can. Kendini öfkeye bıraktı. Önce elindeki telefonu karşısındaki cam dolaba çarptı. Cam tüm gürültüsüyle indi aşağıya. Tereddüt etmeden önündeki masaya saldırdı. Eline geçen ne varsa kırılmaması için yıllarca özen gösterdiği ne varsa parçaladı. Sonra kapıdan çıktı. Zeynep'in sorularını duymadan. Bilge'ye neredeyse omuz atarcasına aceleyle gözlerinden saçılan Ali'nin kontrolünde sanki bir hipnozda ulaştı arabasına. Ali'nin nerede olduğunu sorgulamadı bile. Geçti direksiyona ve acele ederek çıktı yola. Hayatında daha önce hiç acele etmediği kadar. 3. Özge. Y kuşağı. Kuralları sorgulayan, saygı duydukları takdirde dinleyen, ne olursa olsun itaat etme fikrine karşı genel geçer tüm kalıpların dışında bir dünyada yaşamak isteyen ve o dünyayı gerçekleştirmek için burada olduğunun farkındalığında gençler bunlar. Teknolojiyi sanki kendi uzantısı gibi doğallıkla kullanabilen, doğanın koruyucusu, anlamak için dinleyen ama asla bildiğini düşünmeyen, önyargısız ama net bir kuşak. Özge toplantı masasının etrafında oturmuş, kendini dinleyenlere baktı. Ülkenin en zengin kesiminin köpekleriydi bunlar. Derin bir nefes alıp arkasındaki küçük sete dayandı. Elindeki sunum çubuğunun kolunun altını sıkıştırdı. Yoklayarak konuşmasına devam etti. Peki bu kuşağı nasıl köleleştirir ve dünyayı yok etmekte nasıl bize hizmet eder hale getiririz? Odada kopan gülüşmeleri şaşırsa da belli etmedi. Bu omurgasızlar kendi kötülüklerine güler hale mi gelmişlerdi yoksa? Gülerek kamufle etmeye mi çalışıyorlardı? Kolun altındaki çubuğu alıp sanki bir atı kırbaçlıyor gibi yaptı ve devam etti. Biz dersimize çalıştık ama önce sizi dinlemek istiyoruz. Ne de olsa bu kölelik işinde bizden daha tecrübelisiniz. Yine herkes kıkırdadı. Bunlar mıydı her gün ülkenin en çok izlenen kanallarında neler yayınlanacağına karar verenler? Şimdi sessiz bir şekilde oturacak Sadık Murat Kohlan'ın ekibindeki bu parazitlerin üniversite öğrencilerini hedef alarak yayınlayacakları dergiyle ilgili kendisine zehirli fikirler vermesini dinleyecekti. Masanın diğer ucunda oturan Ömer'e kaydı gözü. Ne kadar da yabancıydı bulunduğu ortama. Ömer'in yabancılığında huzur bularak oturdu yerine ve dinlemeye başladı. İlk konuşan ülkenin TV kanallarını denetleyen bir kurumun sözcüsüydü. Şirkette çalışmamasına rağmen kanalların hükümetle işbirliği içinde olmasını garantilemek için görevlendirilmişti. Yayınlanan her şeyin içeriği önce bu sözcünün elinden geçerdi. Kısa boylu, yassı kafalı, geniş alınlı bu tüysüz adam içinde ne anlatıldığını bilmese de Kur'an-ı Kerim'i tam 19 kere okumuştu. Sözcü konuştu. Kontrolsüz güç, güç değildir diye söze başlamak isterim Özge Hanım. Şimdi, burada gençlerimizi köleleştirmek için değil, onlara doğru yolu, iman yolunu göstermek için toplandık. Özge suratında belli belirsiz bir tebessümle gülümserken, Ömer dışında odada bulunan diğer dört kişinin nasıl da ciddileştiğini, Özge'nin kölelik esprisine güldükleri için nasıl da pişmanlık duyduklarını izledi. Sözcü devam etti. Gençlerimiz çok şükür akıllı, ama akıl şeytanlığa çalışırsa kime ne yararı var? Aptal olsalar daha iyi. Murat Bey'in ekibi bizden yardım istediğinde koşarak geldik. Baktık hayırlı bir amaç için toplanmışsınız. Bilgimizi esirgemeyelim dedik. Şimdi. Adam konuşurken Özge ve Ömer dışında herkesin kafasını sallaması o kadar tuhaftı ki izlediği bu sahte saygı gösterisi içinde patlayacak gibi hissetti Özge. Adam önündeki dosyaları etrafındaki kişilere uzattı. Sonuncuyu Özge'ye verdiğinde Ömer'e kalmamıştı. Ömer'i görmezden gelerek devam etti. Derginin ilk sayısında kullanacağınız konular bunlar. Özge ve diğerleri dosyayı açtılar. İlk sayfadaki konu başlıklarını okudular. 1. Ülkenin en başarılı 5 genciyle yapılan röportaj. 2. Ülkenin en iyi üniversitesinde okuyan 10 öğrencinin aldığı burslar. 3. Öğrenci kulüplerine kayıt olan öğrencilerle yapılan röportaj. 4. Okuldan mezun olan öğrencilerin iş bulmak için kayıt olması gereken kurumların tanıtımları. Sözcü herkesin listeyi okuduğundan emin olunca elindeki ikinci dosyayı uzatıp devam etti. Başarılı 5 öğrencinin röportajları bunlar. Fotoğraf çekimini sizin yapmanız lazım. Mavi ekranda yapıp dosyanın içindeki dış mekanlardan birine oturtabilirsiniz fotoğrafı. Dış mekan olması önemli. Detaylar dosyada. Ardından üçüncü dosya geldi. Burada da burs alan 10 öğrencinin burs koşul ve detayları. İkinci bölümde öğrenci kulüplerine kayıt olan öğrencilerle yapılan röportajları ve iyi bir işe girebilmek için kayıt olunması gereken kurum tanıtımlarını bulabilirsiniz. İçerik sınırını geçmeden çeşitli fotoğraflar ekleyebilirsiniz. Tarz sizin, Y kuşağınızın. Dikkatini çekecek şekilde olmalı tabii ki. Onu da size bırakıyoruz şimdi. Sorusu olan. Özge donmuştu. Dosyayı incelemeye devam ettikçe kalbinde hissettiği soğukluk bedenini kapladı. İstem dışı hafifçe titreyip silkelendi. Dosyaların içinde ruhlarını para karşılığı belirli kurumlara satan genç insanların en karlı şekilde satabilmelerine olanak sunacak listeler, tanıtımlar vardı. Kafasını kaldırdığında kendisi Ömer dışında herkesin ellerini önünde birleştirmiş, onaylayan bir ifadeyle adama baktıklarını gördü. Hissettiği soğukluğu gülümseyerek sindirmeye çalıştı ve sözcüye sordu. "Pardon, adınızı bağışlar mısınız?" Adamın tüysüz yüzündeki cılız kaşlar havaya kalktı. Kızın bilmemesi tuhaftı, cevap verdi. Abdullah. Gülümsedi Özge, diğerlerinin suratında sıklıkla gördüğü gülümsemeyi taklit ederek. Ve Abdullah Bey'in kadınlarla tokalaşmadığını bilmeden elini uzattı. Abdullah Bey, yardımlarınız için teşekkür ederim, dedi. Abdullah Bey, bu karıların hepsi aynı diye düşündü. Karşılarında birazcık otorite görmeye dursunlar. Önce ellerini, sonra namuslarını vermeye hazırdılar. Kız da güzeldi, canı çekti, tereddütle elini uzattı. Bu güzel kadının nasıl da kendisini gafil avladığını düşünüp, el sıkışmasının sorumluluğunu ona atarak bu günahkar hareketin kendisini açacağı fantezilere teslim oldu. Birincil ihtiyaçların açlığında olan kişilerin sapkınlaşması, basit duyguları bile abartılı yaşamaları her zaman doğaldı. Kendi bedenine yasaklanmış, yaradanla arasına emir komuta zinciri girmiş biri nasıl sağlıklı olabilirdi ki? Etraftakiler sanki bir günaha tanık oluyorlarmış gibi özellikle önlerindeki dosyalarla ilgilenerek görmezden geldiler bu el sıkışmayı. Özge, ne güzel, Birilerinin bizim için her şeyi düşünmesi harika. Hadi bakalım, size iyi günler diyerek geri kalanlarla da selamlaştı ve toplantı salonunun kapısından kendisini bekleyen Ömer'le göz göze gelir gelmez konuyu yemekte açarak Ömer'in asıl konuşmak istediği şeyleri kamufle etti. Asansöre doğru yürürlerken yanlarına gelen sekreter Özge'ye bir not verdi. Asansöre bindiklerinde Ömer 2'ye basarken Özge 19'a bastı. Göz göze geldiler. Birbirlerini bakışlarından tanıyacak kadar dert paylaşmışlardı. Ömer başını tamam anlamında sadece Özge'nin anlayacağı şekilde salladı. Sadık Murat Kolhan Özge'yi çağırmıştı. Dört, Duru. Her taraftan markajı alınmıştı. Canı çoktan aramış olmalılardı. O gelmeden bir şeyler düşünüp kaçmadığını anlatmalıydı. İyi ki yanına çanta falan almamıştı. Parayı çevirmek için eşofmanın altına taktığı mücevherleri çıkarıp yerine koymak istiyordu. Ama evin içinde her şeyin kaydedildiğini biliyordu. Sakince koltuğa oturup başını ellerinin arasına alıp canı beklemeye karar verdi. Birazdan hayatının oyunculuğunu sergilemek zorundaydı. Can eve girdiğinde gayet sakindi. Sanki ne olduğunu bilmiyormuş gibi salona çıkıp Duru'ya yaklaşırken ne oluyor dedi. Duru ayağa kalkıp ağlayarak koştu ona. Sarıldı hıçkıra hıçkıra ağlarken. Can temkinli ve sakinleştirici Duru'nun sırtını sıvazlarken mırıldandı. Ne oldu? Duru bedenini geri çekip ağlamaktan kızarmış gözleriyle ''Hepiniz delirdiniz mi? Ne demek ne oldu? Beni mi delirtmek istiyorsunuz?'' diye bağırırken kapıya doğru gidip ''Bu manyak güvenlikçiler beni yürüyüşe bile bırakmadılar. Aynen bu üzerimdekilerle çıkmıştım. Yarım saat yürüyüp geri dönecektim. Tutsak mıyım ben?'' dedi. Hıçkıra hıçkıra ağlamaya devam etti. Can Duru'ya yaklaşıp sarılırken ''Peki niye bana haber vermedin? Niye kulübeye görünmeden çıkmaya çalıştın?'' dedi mırıldanarak. Duru hıçkırıkların arasında ''Seni aradım ama açmadın'' dedi. Can ''Cevapsızın yok ama'' diye sakince itiraz etti. Duru kafasını kaldırıp Can'ın kollarından kurtuldu. Kaşlarını çatıp hırçınca baktı ona. ''Yalan mı söyleyeceğim?'' dedi hırlayarak. Can alttan alarak senin güvenliğin söz konusu eğer eve biri girdiyse derken Duru fark etti Can'ın kızarmış gözlerini ve ne kadar çaresiz göründüğünü. Acaba göründüğü gibi mi hissediyordu yoksa bu da başka bir manipülasyon numarası mıydı? Duru Can'ın lafına daldı. Eğer, ne demek eğer, sen değilsen kim yaktı evi, kim beni öldürmeye çalıştı deyip ondan uzaklaştı. Can hemen durdu. En son istediği şey Duru'nun savaş moduna geçmesiydi. Bu akşamki partiye katılmak zorunda olmasa onu alıp jetine atlar ve uzaklarda sıcak bir adaya giderdi. Yanındaki koltuğa oturup sevgiyle konuştu Duru'ya. Seni korumaktan başka yaptığım hiçbir şey yok. Evi yakan birileri varken tek başına sokağa çıkman sence güvenli mi? Yürüyüşe çıkmak istiyorsan çıkalım birlikte ne istersen yapmaya hazırım dedi. Duru suratını silerek kalktı ve bahçe kapısının yanındaki pufa oturdu. Keşke kendisine olan koruma duygusu bu kadar saf olabilseydi. Dizlerini kendine çekip çenesini dayadı, Can'a baktı. Can kalkıp onun yanına gitmek istiyordu ama Duru'nun kendisini reddetmesinden korkuyordu. Kıpırdamamaya karar verdi. Nasıl olmuştu da olaylar bu noktaya gelmişti? Can çaresizce Duru konuşana kadar bekleyecekti. Duru hıçkırıkları hafiflediğinde karnım acıktı diye mırıldandı. Can koltuğun ucuna kayıp hemen ne istersin ne istersen hazırlasınlar dedi. Duru sehpanın üstünden aldığı mendile burnunu silkerken sushi saşaya gidelim mi dedi. Güzeller güzeli suratındaki muhteşem bir tebessümle. Can yutkundu. Evet demeyi çok isterdi ama diyemedi. Çünkü bu gece kanalın partisi vardı. Ev sahibi kendisiydi. Sokakta çıkan ayaklanmalara gözdağı vermek için kümet tarafından istenmişti bu davet. Diğer kanalların sahipleri dahil bakanlar, milletvekilleri herkes orada olacaktı. Duru'yu götürmek istemiyordu. Onu böylesine bir yere götürmek kurtlara tepside sunmak gibiydi. Ama bir şey diyemedi. Sustu. Duru ayağa kalkıp ''Üzülmekten yoruldum. Biraz değişikliğe ihtiyacım var. Belki bir film izleriz yemekten sonra.'' dedi. Cevap bekleyerek Can'ın suratına bakarken Can Bu akşam olmaz dediğinde Duru'nun suratındaki neşenin kaybolması dehşet vericiydi. Sanki güneşli bir günün fırtınaya bulanması kadar netti. Can devam etti. Çünkü çok güzel bir partiye davetliyiz. Sana sürpriz yapmak istemiştim. Duru'nun gözlerinin parlamasının, suratında beliren gülümsemenin ışıltısında kıkırdamasının, Can'ın yanına gelip yanağını sıcak ama küçük bir öpücük kondurduktan sonra ne giymesi gerektiğini sorarken soyunma odasına koşmasının her şeye değdiğini düşündü Can onu seyrederken. 5. Özge. Adamın gömlek yakasının üzerine çıkan gıdısının her lokmada kıpırdamasını birkaç saniye izledi Özge. Bir insan kendisini böylesine şişirecek kadar nasıl beslerdi? Televizyonda göründüğünden de iriydi Mahmut Konmaz. Bu kocaman adam ülkenin en aydın heriflerinden diye bilinirdi. Bundan birkaç ay önce olsa bu yalanı da yutardı Özge. Ülkenin en aydın adamlarının artık televizyonlara çıkarılmadığına emindi. Bu kadar salaklaştırılmaya çalışılan bir ülkede bilgi en büyük tehlikeydi. Entelektüellik Mahmut Konmaz gibi samimiyetle yalan söyleyebilenlerin, bilgileri değiştirip manipüle edenlerin olmuştu artık. Sadık yoktu. Toplantı odasında kendisini bekleyen Murat Konmaz'ı görünce hiç şaşırmadı Özge. Elini sıkıp oturdu karşısına, bunun bir düello olduğunu bilerek. Adam aç mısın diye sordu. Özge hayır anlamında başını sallayınca yemeğinin son lokmasını da ağzına atıp konuşmaya başladı. Bu görüntüyle Özge artık gerçekten aç değildi. Sabırla dinledi. Kurumsal bir şirkette çalışınca artık her hareketin ciddiye alınır. İnsanlar seni ait olduğun kurumun bir parçası olarak görürler. Davranışların kurumun davranışları haline gelir. Bizim temsil ettiğimiz yayın organları ülkenin sinir sistemidir. Bir böcek seni ısırırsa vücudunun sinir sistemi sayesinde bilirsin ısırıldığını. Derinin üstündeki sinirler sana haber verir ve hemen harekete geçersin. Bu ülkede de bizim görevimiz bu, haber vermek. Sen artık bu ülkenin sinir sisteminin bir ucusun Özge Hanım. Her hareketin başkası için bir alarm olabilir. Bir toplantıya giriyorsan el sıktığın adamın inançlarını, geleneklerini ve adını bilerek gireceksin toplantıya. Abdullah Bey dindar bir adamdır. Kadınlarla el sıkışmaz. Gereksiz hareketlere, sorulara, konuşmalara dikkat etmen, kendini eğitmen şart. Aslına bakarsan senin bu iş için yeterli olduğunu düşünmüyorum. Deneyimin bile yok. Özge adamın buradan devam ederse nereye varacağını ve varmak istediği yerin kesinlikle kendisine uygun olmadığını biliyordu. Oturduğu koltukta hafifçe kaykıldı. Bacağını aynı Sadık'ın yaptığı gibi attı ve lafa girdi. Acayip yeterliyim. Evet, Abdullah Bey'i temsil etmiyorum ama yakalamak istediğiniz grubu temsil ediyorum. Onların neyi dikkate aldığını, nelerden ve neden nefret ettiklerini, kime nasıl saygı duyabileceklerini biliyorum. Siz bilmiyorsunuz. Size yabancılar ama bana değil. Ayrıca Sadık Bey'in hata yaptığını düşünmüyorsunuzdur umarım. Bu hiç hoşuna gitmez. Özge dümdüz baktı adamın gözüne. Bal gibi de meydan okuyordu. En kötüsü bu lanetli işten kovulurdu. Buraya bir amaç için gelmişti. O amaca giden yollar kapanacaksa burada işi neydi? Adam lokmasını yuttu, masanın üstündeki gözlüğünü taktı. Ağzını peçeteyle silip dikkatle Özge'ye döndü. Kızın tarzı, tavrı iyice kafasını karıştırmıştı. Kızı buraya ayar çekmek için çağırmıştı. Ama ne diyeceğini dikkatli seçmeliydi. Çünkü kız Murat Kolhan'a birinci adıyla hitap edecek kadar yakındı. Bu gezegende erkekler için paradan daha önemli tek şey kadınlardı. Güçlü erkekler kadınlarını güçleri orantısında önemseyebilirlerdi. Taktik değiştirdi. Sadık'ın çıkarlarını korumak için buradayız. Onca işimin arasında sana da değer verdiğimiz için konuşmak istedim Özge Hanım. Sana bakınca kendi gençlik yıllarımı hatırladım. Anlat bakalım, bizim Y kuşağının derdi ne? Özge gülümsedi. Gülümsemesindeki tehlikeliliğin Murat Konmaz tarafından okunmasını bekledi. Kaykıldığı yerden doğrulup, söz büyüğün, sus küçüğün. Yarın bana bir yemek ısmarlar, önce siz anlatırsınız bilmem gerekenleri, dedi. Aniden ayağa fırlayıp elini uzattı adamla tokalaşırken. Sizden öğreneceğim çok şey var, dedi. Adam hissettiği rahatlığın ifadesinde sevinirim küçük hanım dedi. Özge'yi kapıya kadar geçirirken Özge'nin sorusu şaşırtıcıydı. Partiye geliyor musunuz bu akşam? Adam evet anlamında kafasını sallarken Özge, görüşürüz o zaman dedi. Kızın da partiye çağrılmış olması şüphelerini doğruladı. Bu kız önemliydi. Mahmut daha önce hiç karşılaşmadığı bir yaratıkla karşılaşmışçasına temkinli ve nazik, Özge yaşadığı her anı çekilmez kılan yaratıklardan biriyle karşılaşmışçasına kamuflede tokalaştılar. Bu tokalaşma Mahmut Konmaz ve onun gibi parazitlerin sonunu getirecek bir başlangıcın es sıkışmasıydı. Özge'ye elini yıkaması gerektiğini hatırlatan bir tokalaşmaydı. Böylesi bir sahteliğin içinde kimlik bulan her can, yaratılışın utancıydı.